Ayrım 9.
20. yüzyılın başlarında yetişmiş olan meddahlardan Aşki ve Sururi bu sanatın ünlü adları olarak İstanbulluların anılarında yaşarlar. Sururi 1930 yıllarına kadar İstanbul kahvelerinde hikaye anlatırdı. 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başları meddahlarının hikayelerinden bazı metinleri G. Jacob, V. Jos, I. Kuno, T.H. Mönzel, H. Poli gibi batılı araştırıcılar yayınlamışlardır. Karagözcülüğün son temsilcilerinden Küçük Ali de meddah hikayelerinden 3 metni ses şeridine vermiştir. Bakınız Metin Ant A.G.E. sayfa 68-73. Soru 32. Meddah hikayeciliği günümüzde yaşıyor mu? Büyük şehirlerin halk anlatı geleneği olarak meddahlık tamamıyla sönmüştür. Meddah Sururi bu sanatın son temsilcisiydi. Sururi ve Aşki geleneği yeniden canlandırmak için bazı çabalara girişmişlerdi. Sururi günlük olaylarla hikayelerini renklendirmeyi, bu yoldan dinleyicilerinin ilgisini uyanık tutmayı başarırdı. O da Aşki'de bazı taklitlerini plaklara vermeyi de bir yenilik olarak denemişlerdir. Aşki'nin Hüseyin Rahmi romanlarından yararlanarak dinleyicilere yeni konular sunmayı düşündüğünü ama ünlü romancı ile anlaşamadığını son günlerde Malik Aksel'le Hayrullah Örs'ün anılarından öğrendim. Meddah hikayelerinden birçok katkılar araştırılıp incelenmesi gereken nedenlerle ve bugün kesin olarak izleyemediğimiz türlü yollardan aşık geleneğindeki hikayelere ve masallara girmiştir. Aşık hikayelerindeki kimi anlatı kalıplarının ve üslup özelliklerinin meddahlardan gelmiş olduğu düşünülebilir. Anadolu şehirlerinde sanatlarını icra eden meddahlarında aşık hikayecilerden bir şeyler kazanmış olabilecekleri gibi. Halk masallarından milletler arası masal kataloğunda yer almayan kimi tiplere İstanbul meddah hikayelerinin belli başlı nitelikleri ile Türk masalları dağarcığında rastlanıyor. Bunlar masal geleneğine meddahların anlatmalarından geçmiş olmalıdır. Bizim Zaman Zaman İçinde adlı kitabımızda bu tip masallardan bir metin vardır. No. 22 Hassas Paşa. Öte yandan köy çevrelerinde de meddah geleneğinin üslup ve konu özelliklerini benimseyen ve kimi masalları bu yöntemle işleyerek onlara asıl masaldan apayrı bir tür niteliği veren masalcılara rastlıyoruz. Az Gittik Uz Gittik adlı kitabımdaki Ankara Bilgi Yayın Evi 1969 No. 39 Çiftçi Mehmet Ağa masalı bu türden hikayelere örnek olarak gösterilebilir. 4. Bölüm Masal Fıkra. Soru 33. Masal nedir? Öteki anlatı türlerinden masalı ayıran başlıca nitelikler nelerdir? Masal nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlarından ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı diye tanımlanır. Hayal ürünü sözünü sadece olağanüstü şeyler anlamına almamak gerekir. Masal aşağıda göreceğimiz çeşitlerinden bir bölüğünde olağanüstü olayları ve kişileri konu edinir. Ama bir bölük masallarda tamamıyla hayal ürünü, uydurma olmakla beraber olağanüstü değillerdir. Masal olağanüstü çeşidinde de gerçekçi çeşidinde de anlattığı olayların gerçeğe uyarlık derecesi ne olursa olsun, onların hayal yaratması oldukları izlenimini veren bir anlatı türüdür. Masalı efsaneden, hikayeden, destandan ayıran niteliklerin başında bu gelir. Elbette sade bu değildir masalın öteki anlatı türlerinden farkı. Üslup ve anlatım, kişilere, yerlere değgin bazı kurallar, konuda olduğu kadar biçimde de masala özgü nitelikleri belgilerler. Anlatı kısa ve yoğundur. Hayvan masallarında, hele fıkralarda, bu kısalık ve yoğunluk son dereceyi bulur. Olağanüstü ya da gerçekçi uzunca masallarda da olayların çokluğuna, onların geçtikleri zamanın uzunluğuna bakarak anlatının kısalığı ve yoğunluğu göze çarpacak ölçüdedir. Özellikle olağanüstü ve uzunca gerçekçi masalların kuruluşlarında çok kez başvurulan üçlü bakışım kuralı önemli bir yer tutar. Olaylar önemlerine göre sıralanarak üç süreli bir düzen içinde geçerler. Kişiler yine önemlerine göre üç bölüğe ayrılırlar. Örneğin padişahın üç oğlu, her biri bir başka yerde oturan üç kardeş, dev ve benzeri. Olaylar bir kez geçmeden örneğin tarif ya da talimat yollu, bir kez de geçtikleri süre içinde anlatılırlar. Kimi hallerde ayrıntıları ile önceden, kısa olarak da kişilerin başından geçerken, kimi zaman da tersine, önceden kısa olarak yaşadıkları süre içinde ise ayrıntıları ile. Bazı dil özellikleri de onları öteki anlatı türlerinden ayırır. Hızlı, kısa ve yoğun anlatım ile bağlı olarak, sözlü gelenekte masal fiillerin, nişli geçmiş zamanı ile, şimdiki zamanla ya da geniş zamanla anlatılır. Dili geçmiş zaman kullanılmaz. Masalların çeşitlerine göre olaylarına ve kişilerine değgin, başkaca nitelikleri üzerinde çeşitleri ayrı ayrı incelerken duracağız. Uzunca süreli masalların önemli bir üslup ve anlatım niteliğini de her masalda aynı kalabilen tekerlemeler, söz kalıpları, küçücük konu kalıpları, eşittir motifler ile masaldan masala değişmekle beraber masallarda milletler arası ortaklık sağlayan genişçe konu kalıpları, temalar verirler. Soru 34. Masal tekerlemesi nedir, nasıl çeşitlenir, masalda önemi ve yeri nedir? Masal tekerlemesi, masalın başında, ortasında, uygun yerlerde ve sonunda söylenen, yerine göre uzunca ya da çok kısa, kimi kez birkaç kelimelik, kalıplaşmış bir takım sözlere verilen addır. Bu kalıp sözleri gerektiği yerde yararlanmak üzere masalcı dağarcığında hazır bulundurur. İyi masalcı tekerlemeleri yerinde ve ölçüsünde kullanmasını bilendir. Belli bir görevi vardır masal tekerlemelerinin. Başta söylenenler bir uyarma edası ile masalın gerçek değil de eğlendirmek ve ibret dersi vermek için uydurulmuş şeyler olduğunu, olayların uydurma da olsa çok eskiden geçmiş kabul edilmesi gerektiğini belirtmek isterler. Evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş diye başlayanlar bunlara örnektir. Masalın sonunda söylenenlerin en kısaları masalın ortak bir niteliğini belirtmek isterler. Bütün maceraların herkesin gönlünden geçtiğince mutlu bir sonuca erdiğini anlatmak ve herkese aynı mutluluğu dilemek. Onlar ermiş muradına, örneğinde olduğu gibi. Bazı da baştaki tekerlemeler gibi anlatılan şeylerin uydurma olduğuna tekrar dikkati çekmek isteyenler, ben de yanlarından geliyorum. Gökten üç elma düşmüş tipindekiler ile masala son verilir. Masalın ortasında ise görevleri anlatmada hızlanmanın gerekliliğini belirtmek, uzun zaman aralıklarını ve uzak mesafeleri kapamaktır. Masallarda zaman çabuk geçermiş, sözü uzatmayalım, derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi ve benzeri tekerlemelerde bu düşünce gizlidir. Bazılarında şakaya dönüşen anlatım gene masalın gerçek dışı niteliğini belirtme kaygısını belirtir. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, bir de arkasına bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş, örneğinde olduğu gibi. Yukarıda verdiğimiz birkaç örnek uzunca süreli bütün masallarda ortak ve en çok kullanılan tekerlemelerdir. Anlatı sanatında en acemi masalcı dahi, masala en azından bir tat vermek istiyorsa bunları kullanmak zorundadır. Bir de usta masalcıların geliştirdikleri uzun tekerlemeler vardır. Masalın başında söylenir. Birinci şahısla anlatılan uzunca maceralardır bunlar. Masalcı asıl masalına girmeden önce bir takım karışık çapraşık akla sığmaz ya da şaşırtıcı olayları başından geçmiş gibi anlatır. Uygun bir yerinde de kendi hikayesinden asıl masala geçiverir. Bu uzun tekerlemeler herhangi bir bağla, kısa beylik tekerlemelerin başlarına ya da sonlarına eklenir. İçlerinde üçüncü şahısla anlatılınca bilinen masal tiplerine tıpatıp uyanlar da vardır. Yani bazı konular hem sahici masal hem de tekerleme biçimi bir anlatı içine girebilirler. Yalanlama masalları dediğimiz çeşitten ya da gerçekçi masal tiplerindendir bunlar. Bu tekerlemelerden mantık kayıtlarını hiçe sayan, yalanlama niteliğinde olanlarla korkulu düşlere çalan maceraları anlatanlar, Karagöz orta oyunu türleriyle ortaklaşa kullanılan gereçlerdir. Bazı örneklerinde sonunda düş diye açıklandıkları olur. Masal tekerlemelerinin sadece masala özgü ve yalnız masal için yaratılmış olanları olduğu gibi, bir varmış bir yokmuş ve benzeri gibi başka türlerden masala geçmiş olanları da vardır. aşık şiirlerinden, halk türkülerinden, bilmecelerden, medah hikayelerinden, uydurma dualardan ve benzeri geldikleri açıkça görülen birçok tekerlemeler biliyoruz. Buna karşılık masal tekerlemelerine bakarak onlardaki birbirini tutmaz öğelerin bir araya getirilip düzenlenmesinden elde edilen şaşırtıcı sonuçtan başka amaçlarla yararlanmak isteyen şairler, yazarlar da olmuştur. Doğu'da Mevlana Celaleddin'in, Yunus Emre'nin, Kaygısız Abdal'ın, Batı'da Rabelais'in, halk anlatı sanatının bu çeşitli ürünlerinden esinlendikleri ya da onlardan bazılarını doğrudan doğruya alıp kendi yapıtlarının içine yerleştirdikleri bir gerçektir. Soru 35. Masallar nasıl çeşitlenir? Milletler Arası Masal Kataloğu'nda Antti Aarne ve Stig Thomsen, The Types of the Folktale, yeni basımı Helsinki 1964, eşittir 8. Masallar şu ana çeşitlere ayrılmıştır. 1. Hayvan masalları. 2. Asıl masallar. Olağanüstü masallar, gerçekçi masallar. 3. Güldürü hikayeler, nükteli fıkralar, yalanlamalar. 4. Zincirlemeli masallar. Bu çeşitlenmelerin her birine Türk masal geleneğinde örnekler buluruz. Soru 36. Hayvan masallarının nitelikleri ve çeşitleri nelerdir? Hayvan masallarının aşağıda inceleyeceğimiz güldürücü fıkralarla ortak bazı yönleri vardır. Bunlar asıl masallar, cin peri masalları, Keloğlan masalları ve benzeri gibi. Daha kısa olurlar. Başlama tekerlemeleri yoktur. Ortada ve sonra gelen tekerlemeler ya da tekerlememsi kalıp sözler de ya hiç söylenmez ya da öteki masallardaki kadar önemli tutulmaz. Hayvan masalları tıpkı fıkralar gibi bir düşünceyi güçlendirmek, örnek getirmek, ibret dersi vermek gibi gerekli hallerde yeri gelmişken anlatılır. İçlerinde bir bölüğü zincirlemeli masallara yaklaşır. Bir bölüğünde de öğretici, eğitici nitelik azalmış, macera yönü ağır basmıştır. Bu son iki çeşitten hayvan masalları çocukların sevdiği, benimsediği anlatılardır. Hayvan masallarında hayvanlar çokluk, kendilerine özgü nitelikleri yitirmiş, kılık değiştirmiş insanlar da yerini almışlardır. Bu türden masalların dünya kültür tarihinde en eski örneklerinde Panchatantra'da ve Aesopos'un ikilerde bu düşünce apaçık belirtilmiştir. Öğretici, eğitici olmaktan çok macera niteliği taşıyan hayvan masallarının kimi çeşitlemelerinde kişilerin hayvan değil de insan olarak görünmeleri de bu bakımdan bir anlam taşır. Masalı yaratan, yayan ve geliştiren çevreler hayvanları insan değerleriyle yorumluyor demektir ki bu, iki örnek olarak ayağına diken batan karga ile yarım horoz masallarını göstereceğim. Her ikisinin metinleri Az Gittik Uz Gittik adlı kitabımdadır. Bunlardan birincisinde karganın yerini bir kele olan, ikincisinde yarım horozun yerini ağadan alacağı olan parayı istemeye giden fakir bir köylü almıştır kimi çeşitlemelerde. Türk hayvan masallarının birçoğu Avrupa memleketlerinde yayılmış, benzerleriyle aynı kaynaklara çıkar. Arapların ve İranlıların aracılığı ile yayılmış Hint asıllı yapıtlar ve kökleri Mezopotamya anlatı geleneğine ulaşan Aesopos hikayeleri. Bununla beraber Anadolu'nun Türk halk geleneğinde yazılı edebiyattaki fable türüne giren ve öğretici eğitici niteliği üstün olan hayvan masallarının konularına ve anlatımlarına tıpatıp uymadıkları halde gene de onlarla bir kümede birleştirdiğimiz bir takım hikayeler daha var. Bunlar daha çok açıklayıcı, etoloji bir nitelik taşır. Örneğin Hütüt kuşunun başındaki sorgucun neden ve nasıl meydana geldiğini anlatan hikaye. Bunların kökenleri kimisinin Anadolu'nun eski uygarlıklarına, kimisinin de Türklerin eski yurtlarındaki kültürlerine çıkar. Bunlar tabiat olaylarının ve öğelerinin oluşum ve dönüşümlerini açıkladıkları için bugünkü biçimleriyle masal oldukları halde aslında çok eski inanışlar düzeninin, dinlerin, mitolojilerin kalıntılarıdır. Çoğu kez efsane ile masalın sınırında olan bu türden sözlü halk anlatılarından derlemelerde, onlar üzerinde incelemeler de henüz çok yetersiz durumdadır. Bunlardan bir bölüğü yerli yaratmalardır. Belki bir kısmı da kitaplardan sözlü geleneğe geçmişe benzer. Örneğin hayvanların şu veya bu özelliklerini onlarla Süleyman Peygamber ya da Nuh Peygamber arasında geçmiş bir takım maceralarla açıklayan hikayeler. Böyle anlatıların hangilerinin kitaplardan geldiği, hangilerinin kitaplarda bulunanlara benzetilerek ve o peygamberlere mal edilip anlatılan yerli yaratmalar olduğunu ayırt etmek kültür tarihi bakımından önemli bir sorundur. Hayvanlarla insanların ilişkilerini anlatan hikayelerden bir bölüğü de masal ile gerçek maceraların masallaşmış biçimleri diye tanımlanacak bir tür anlatılan sınırında dururlar. Birçok avcı hikayeleri, ayı ile insanların maceralarını anlatanlar, örneğin genç bir kızı kaçıran, onunla evlenen ayıya değgin olanlar, bu kümeye girer. Bu bölük anlatılan masalların ve efsanelerin oluşum basamaklarını izlemek ve doğuşlarındaki gelişmelerindeki türlü etkenleri meydana çıkarmak bakımından önem taşırlar.